Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Turizmi. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü bölümde Meşet kentindeki göz hastanelerinden olan Bina Göz Hastanesi ve Uluslararası Hastaları Departmanı ile ilgili konuşacağız. Meşet kenti, İran'ın ikinci büyük kenti olarak ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rezevi-Horasan eyaletinin merkezidir. Ehl-i Beyt imamlarının 8. halkası İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesi de bu şehirde yer almaktadır. Bu yüzden Meşet kenti, İran'ın manevi başkenti olarak da bilinmektedir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin yanı sıra güzel turistik cazibeleri, tarihi ve doğal bölgeleri ve mekanları, ayrıca eğlence merkezleriyle Meşet kenti İran'ın önemli turistik kutuplarından biri haline gelmiştir. Böylece bu kent yıllık olarak İran'dan ve dünyadan binlerce turist ve ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesi Meşet kentinin merkezinde bulunmaktadır. İmam Rıza Aleyhisselam türbesi ve kompleksinin bazı bölümleri Safeviler, Timurlular ve daha eski dönemlerden günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Ancak Şah Tahmasp döneminde bu türbenin geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yapıldığı söylenmelidir. Bu yüzden bu türbe ve çevresinde İran mimari özelliklerini yansıtan büyük bir açık hava müzesinin oluştuğu söylenebilir. Meşet şehri, dini öneminin yanı sıra birçok turistik ve seyahat mekanlarını da sahiptir. Bu turistik cazibeler ve doğal güzelliklerden biri de ülke çapında eskiden beri tanınan ünlü Kuhsengi Dağı Parkı'dır. Bu park İran'da yapılan en güzel parklardan biridir. Bu park aslında su, taş, yeşillik ve ışın kombinasyonundan oluşturulan bir parktır. Meşet şehrinin tarihi mekanları arasında ise Melik Tarihi Evi, Milli Park, Vekilabad Parkı, Haft Havuz Doğa Parkı, Aziz Mesrup Kilisesi ve Nadirşah Afşar Türbesi'ne değinebiliriz. Meşet kenti 2226 konaklama dairesi ve farklı noktalara yapılan uçuşlar ayrıca güvenliği ve huzuru sayesinde İran'ın en büyük turistik bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bunun yanı sıra uzman kadroya sahip donanımlı hastaneler de bu şehre turistlerin gelmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Her yıl yabancı turistler farklı hastalıklarının tedavisi için Meşet kentine geliyorlar. Sohbetimizin devamında Meşet kentindeki bu hastanelerden biri olan Bina Göz Hastanesi ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bina Göz Hastanesi 7 katlı bir bina olarak 9500 metrekarelik bir alanda 2018 yılında yapılıp hizmete sunuldu. 32 yataklı bu hastane 6 cerrahi odası, 2 lazer ameliyatları odasına sahiptir. Bina Göz Hastanesi ayrıca hastaların yatırılması için 19 yatağa sahiptir. Bu çerçevede 5 tek kişilik oda ve 14 de çift kişilik oda hastalara hizmet vermek için hazırlanmıştır. Bu sağlık merkezinde dünyanın son teknoloji ve bilimlerinden yararlanılarak cihazlar ve nano donanımlı imkanlar sayesinde kornea hastalıkları, katarakt veya diğer hastalıklar için tedavi yapılmaktadır. Bu hastanedeki ameliyat odaları ise dünyanın güncel ve donanımlı hastanelerindekinden aşağı kalır yanı yoktur. Bina Hastanesi uzman kadrosu ve göz hastalıkları alanındaki büyük isimlerden yararlanarak kornea, retina, göz tansiyonu, şaşılık, strabismus, göz yüzeyi hastalıkları, göz alerjileri, DCR gözyaşı kesesi hastalıkları, nöroaftalmoloji ayrıca estetik ameliyatlarını tedavi etme yönünde hizmet vermektedir. Böylece bu hastaneye göz rahatsızlıklarından dolayı başvuran hastalar her alanda tam hizmetlerden yararlanabilirler. Bina Göz Hastanesi'nin yabancı hastaları ilgilendiren bölümlerinden biri de Uluslararası Hastalar Departmanı IPD'dir. Bu bölümde yabancı hastalara daha iyi ve faydalı hizmet verilmesi ve onların İran'da kaldığı müddetçe rahat etmeleri için faaliyet gösterilmektedir. Bu hastanedeki tıbbi hizmetlerin üst düzeyde olması, ucuz tedavi masrafları, dünya düzeyinde modern ve güncel teknolojili donanımlara sahip olması ve usta kadrosu yüzünden Meşet Bina Göz Hastanesi hasta yabancı turistlerin hep ilgi odağında olmuştur. Bu turistlerden çoğu İran'ın komşu ülkelerinden, genellikle de Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Irak ve Pakistan'dandır. Ancak İsveç ve Almanya gibi Avrupalı ülkelerden bile bu hastaneye başvuran turistlerin olduğunu da söylemek gerekiyor. Bina Göz Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı, hastaların ülkeye girişi, çıkışı ve hasta kabul işlemleri gibi durumlarda kolaylıklar sağlamaya çalışıyor. Bina Göz Hastanesi, Uluslararası Hastalar Departmanı kadrosu İngilizce ve Arapça bilen doktorlar ve hemşirelerden meydana gelmektedir. Bu kadro hastaların en iyi şekilde hizmet görmesi için çalışmaktadır. Yabancı turistler, yani turist hastalar hastaneye doğrudan başvurarak internet sitesi veya telefon aracılığıyla Uluslararası Hastalar Departmanı'nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Bunun yanı sıra hastanenin hizmetlerinden yararlanmak isteyenler turizm acentelikleri ve şirketleri aracılığıyla de bilgi elde edebilirler. Meşet şehri uzman doktorları ve donanımlı hastaneleri ile İran turizm endüstrisinin önemli kutuplarından biri sayılıyor. Tabii kutsal Meşet kentine akın eden ziyaretçiler de bu şehrin turistik bir şehre dönmesinde en büyük rolü oynamıştır. Bu şehirdeki Bina Göz Hastanesi ise güncel teknoloji, modern donanımları ile kısa bir sürede yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Sohbetimizin devamında bu hastanede tedavi gören birkaç yabancı turistin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak Irak'tan Meşe'deki Bina Göz Hastanesi'nde tedavi gören Bay Abdülhadi'nin sözlerini dinliyoruz. Kardeşimle beraber Irak'ın başkenti Bağdat'tan katarakt hastalığı tedavisi ve lens takmak için İran'a geldik. Meşe'de geldikten sonra iyi bir hastane arayışına girdik. Böylece Bina Göz Hastanesi'ni tanıttılar bizlere. Burası çok temiz, donanımlı ve uzman kadro ve personele sahip bir hastanedir. Personel bize çok iyi davrandı. Diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda hiçbir sorun yaşamadık. Buradan vatandaşlarıma ve diğer yabancı hastalara sesleniyorum. Göz hastalıklarınızı tedavi etmek için buraya gelin. Değerli dinleyiciler, Irak'tan Bay Abdülhadi'nin sözlerini dinledik. Şimdi de bir diğer Iraklı vatandaşın bu hastaneyle ilgili sözlerini dinliyoruz. Irak'ın Nasiriye şehrinden 2 gün önce göz rahatsızlığımın lazer tedavisi için buraya geldi. İranlılara ve göz uzmanlarına danıştıktan sonra Bina Göz Hastanesi'ne yönlendirildi. Gerçekte hastanenin dış görünüşünü gördüğüm andan itibaren iyi bir hisse kapıldım. Bu hastanenin donanımlı ve modern olduğunu anlaşılmıştı. Allah'a şükür, hastaneye girdiğimde hasta kabul personeli bizi çok iyi bir şekilde karşıladılar. Deneyimli oldukları belliydi. Hastanenin de sağlık açısından çok üst düzeyde olduğunu gördüm. Tedavi masraflarının çok uygun bir düzeyde olduğunu da gördüm. Daha sonra çok deneyimli usta doktorlar tarafından muayene edilip tedavi sürecim başladı. Gerçekten hepsine minnettarım. Değerli dinleyiciler, Iraklı vatandaşların Meşet Bina Göz Hastanesi ile ilgili görüşlerini dinledik. Şimdi de bu hastanede tedavi görmüş İsveç vatandaşlarının sözlerini dinleyeceğiz. Adım Suzan, İsveç'ten geliyorum. Gözlerimin lazer ameliyatını yapmak için gelmiştim. Burası çok iyi bir hastane. Hastaneye girdiğiniz andan itibaren doktor tarafından muayene edilip tedavi sürecinin sürdüğü dönemde ve taburcu olana kadar personel size en iyi şekilde davranıyor. Hastaneye girdiğim andan itibaren güzel bir duygu içimde doğdu. Gerçekten uluslararası bir ortama ayak bastığımı anladım. Burası mükemmel bir hastane. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dinleyiciler, birkaç yabancı turistin Bina Göz Hastanesi ile ilgili görüşlerini dinlediniz. Siz değerli dinleyicilerimiz de bu hastanenin hizmetlerinden yararlanmak için hastanenin internet üzerindeki adresi ehbina.com/pages/english homepage'e başvurabilirsiniz. Ayrıca çift 098 51 36 163 numarası ile temasa geçip uzmanlar ile konuşabilirsiniz. Hastanenin posta adresi olan info@ehbina.com'a da mesaj göndererek detaylı bilgi almanız mümkün. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, Şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde eserlerinde İslami medeniyet ve bu medeniyetin tarih boyunca oluşmasında etkili olan hususlara değinen Amerikalı yazar, tarihçi ve filozof William James Durant'ın tanıtmaya çalışacağız sizlere.
Tarih boyunca medeniyetlerin devrinin kapanması ve yeni medeniyetlerin yerlerine geçmesi devamlı var olan bir süreç olmuştur. Tarihte birçok uygarlık doğmuş, büyümüş ve nihayetinde de yok olmuş ve çökmüştür. Bu süreç ilahi geleneklerden olup mustazaflar için ne sultacıların iktidarı ve zaferinin kalıcı olduğu ne de mahrumların mahrumiyetinin kalıcı olduğu hususunun müjdecisidir. Allah-u Teala ise Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyordu.
Genellikle Will Durant adı ile tanınan Amerikalı filozof, tarihçi ve yazar William James Durant, eserlerinde İslami medeniyet ve bu medeniyetin oluşmasındaki etkenlere yer veren bir batılı aydındır. Bu Amerikan tarihçi, bir medeniyetin oluşması ve gelişmesinde birçok etken ve hususun rolü olduğunu düşünüyor. Durant şöyle yazıyor. Bir medeniyet, kaoslar ve güvensizliklerin bittiği yerde ortaya çıkacak. Çünkü sadece korku hissinden kurtulunca insanların merak duygusu kabarır ve sonuçta icada ve yaratıcılığa başvurur. Böyle bir durumda insanların doğal bir şekilde bilim ve marifeti elde etme yolu ve hayatı iyileştirmeye yönelmesi için koşullar hazırlanır.
Will Durant'ın en önemli eserlerinden biri de 11 ciltlik Medeniyet Tarihi eseridir. Bu kitap Will Durant'ın eşi Ariel Durant ile ortaklaşa yazdığı eserdir. Will Durant bu kitapta tarih boyunca yaşamış, diğer tarihçilerin yardımlarıyla tarihçilikte yeni bir ekol yarattı. Will Durant, Doğu Dünyası, Medeniyetin Beşiği başlıklı kitabının ilk cildinde İran kültürü, medeniyeti, sanatı ve mimarisiyle ilgili merak uyandırıcı hususlara değinmiştir.
Will Durant bu eserinde büyük İslam peygamberini överek, İslam peygamberi öğretileri sayesinde bilimin hızlı bir şekilde geliştiğine değinerek şöyle yazıyor. İslam medeniyeti 700 ila 1200 yılları arasında farklı bilim ve zanaat alanlarında gelişmenin doruğunda yer almıştır. Bu dönemde tıp, kimya, fizik, jeoloji, biyoloji ve botanik bilim doruktaydı. Bu devirde en büyük bilim adamları ve mucitler İslam aleminin genelinde kitaplar yazma ve araştırmalar yapmakla meşgullerdi. Onlar bu temel bilimleri farklı diyarlardan ilim öğrenmek için gelenlere de öğretiyorlardı. Batı dünyası bu parlak İslami dönemde Orta Çağ düşünceleri, kilisenin bağnazlığı ve vahşilikle uğraşıp tamamen akılcılıktan ve gelişmeden uzaktı. Bunun tam tersi İslam aleminde İbn Sina, Harezmi, Farabi, Muhammed bin Zekeriya Razi, Ebu Reyhan Biruni, Hekim Ömer Hayyam, İbn Haldun ve benzeri isimleri hiçbir kısıtlamaya maruz tutulmadan dünyada bilimi yaygınlaştırmakta idiler.
İslam'ın bu altın devri, İslam peygamberinin hayatı dönemi ve İslam'ın yerleşmesi ve perçinlenmesine denk gelen dönemdir. Sanki bir tohum ekilmiş, bir ağaç yeşermiş ve sonunda da doğru beslenme ve yetiştirme sonucu bu ağaçta meyvesini vermiştir. İşte İslami medeniyet ağacı da İslam peygamberinin İslam tohumunu ekmesinden birkaç yüzyıl ardından meyvesini verdi ve kültür, sanat, şer'i, akli ve edebi bilimler alanında meyveleri daha da açık bir şekilde gözler önüne serildi.
Gerçekte İslam peygamberinin büyük kazanımı en büyük bilimsel sistemin mekanizmasının meydana gelmesine zemin hazırlaması ve dünyada farklı bilimsel alanlarda büyük şahsiyetlerin tanıtılmasıydı. İslam peygamberi ilahi ayetleri insanlara okuyup onların ahlaklarını iyileştirerek onlara ilahi hikmet ve kitabı öğretti. Bunun sonucunda İslam'ın hızlı bir şekilde yayılması ve gelişmesi de İslami medeniyet yelpazesini genişletti ve farklı milliyetler ve ırklardan insanlar ve kesimlerin bu medeniyete katılması ile İslam medeniyeti herkesin ilgi odağına yerleşti. Öyle ki birçok düşünür, özellikle de batılı düşünür ve aydınlar bile bu alanda itiraf etmeye zorladı.
Vildorant İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük şahsiyeti hususunda şöyle diyor. Muhammed babasından az bir miras alan, tanınmış ve şerefli bir soydandı. Muhammed çok övülen anlamındadır. Bu kelime ve kimi kutsal kitap kavramları ve ibareleri arasında manevi bağlar mevcuttur. Bu bağları ise kutsal kitabın Muhammed'in zuhuru ile ilgili ifadelerinde görmek mümkün. Babası Abdullah, beş deve, birkaç koyun, bir ev ve bir hizmetçi ona miras bıraktı. 6 yaşındayken annesini kaybetti. O sırada ilk başta 76 yaşında olan ceddi onun velayetini üstlendi. Onun ardından amcası Ebu Talip onun velayetini üstlendi. Muhammed onlardan büyük lütuf ve merhamet gördü. Ancak kimse ona okuma yazma öğretmek düşüncesinde değildi. O dönemde Araplar arasında okuma yazmanın bir önemi yoktu. Bu yüzden tüm Kureyş kabilelerinde sadece 70 kişinin okuma yazması vardı.
Bu Amerikan düşünür, tarihi medeniyet ekseni etrafında inceleyen ilk kişilerden biriydi. Bu da milletlerin tarihinin, insanlık medeniyet tarihinin nasıl etkilediği anlamına gelir. Aslında Vildorant, medeniyetleri tarihsel düşünceler çerçevesinde ele almıştır. Vildorant sözlerinin devamında şöyle diyor, Muhammed, heybetli ve azametli bir görünüşe sahipti. Muhammed, tövbe eden düşmanlarını affederdi. Hükümet işlerine bakmak onun vaktinin büyük bir bölümünü alıyordu. Çünkü Muhammed adli, ticari, dini ve savaş hususlarında tam detaylı bilgiye sahipti. Muhammed takvime de özel ilgi gösterdi ve onu yarenleri için düzene soktu. Muhammed yasamada kendi risalet makamı gereği aldığı vahiyleri esasen sıradan hayat için gereken talimatları vermesi gibi kararlar aldı.
Vildorant ardından İslam peygamberinin büyük başarısına değinerek sözlerine şunları da ekliyor. Muhammed çölün kuruluğu ve sıcak havasından etkilenerek vahşiliğin karanlığa saplanan kavmin ahlakını ve bilgilerini doruğa ulaştırdı. Muhammed bu hususta başarılı oldu. Bu dünyadaki tüm barış yanlılarının başarısıydı. Ondan başka belki de kimse tüm arzularını dine odaklamayı başaramazdı. Muhammed çöldeki dağınık putperest kabileleri tek bir ümmet haline getirip onları Yahudi dini, Mesih dini ve Arabistan'ın kadim dini mensuplarından daha üstün bir konuma getirdi. Muhammed güçlü, şeffaf ve sade bir dini yol açtı. Öyle ki kısa bir zamanda bir yüzyıldan daha az bir sürede büyük bir geniş çaplı imparatorluk oluştu. Onun dini günümüzde dünyanın yarısına hüküm süren önemli bir güçtür. Onun dininin mensuplarının sayısı ise günden güne artmaktadır. Bu yüzden büyüklüğünü halkın arasındaki etkinin büyüklüğüyle ölçersek o zaman Muhammed'in tarihin en büyüklerinden olduğunu söylememiz gerekiyor.
Vildorant açısından bu gelişme ve değişimi ortaya çıkaran ise İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kalıcı, mucizevi, semavi Kur'an-ı Kerim öğretileridir. Vildorant bu hususta şöyle yazıyor. Onun kitabında, Kur'an'da yasalar ve ahlak birdir. Kur'an'da dini davranışlar, dünyevi davranışları da içermektedir. Tüm içeriği ise Allah tarafından Muhammed'e indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise edep, sağlık, evlenme, boşanma, çocuklara, hayvanlara ve kölelere davranma şekli, ticaret, siyaset, riba, din, anlaşmalar ve sözleşmeler, vasiyet, zanaat, mal ve miras, savaş ve barış ve birçok konuyla ilgili olan bir kitaptır. Bu semavi kitap Müslümanların ahlakı ve kültürünü geliştirdi ve onlar arasında birlik ve sosyal düzenin oluşmasına yol açtı. Bunlara ilaveten onları sağlık ve hijyen kurallarına uymalarına rağbetlendirdi. Akıllarını efhamlardan ve hurafelerden, zulümden ve şiddetten kurtardı. Hor düşmüş insanları özgüvenli ve saygın kıldı. Müslümanlar topluluğunda ılımlılık ve takvayı meydana getirdi. Bu ise beyazların hakimiyetinde olan hiçbir başka noktada söz konusu değildi. Kur'an insanlara yorulmadan, şikayet etmeden yaşam sıkıntılarıyla karşılaşmalarını, kısıtlamalarını göze almalarını öğretti. Aynı zamanda insanları gelişme ve kalkınmaya teşvik etti. Bu ise tarihin acayip noktalarındandır.
Değerli dinleyiciler, şarkiyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugünkü programımızda İran şairi Şehriyar'ın hayatı ve şiir anlayışı üzerinde duracağız. Çağdaş İran şairleri arasında çok değerli bir yere sahip olan Şehriyar'ı İran edebiyatında neoklasik dönemin öncülerinden biri olarak adlandırırsak yanlış yapmış sayılmayız. Zira Şehriyar çağdaş şairlerden çok Fars edebiyatının eski büyüklerine benzemektedir. Bu ifademiz Şehriyar'ın çağdaş şairlere has özellikleri kendinde barındırmadığı anlamında değildir. Öldükten sonra ya da ölüm eşiğinde veya hayatlarının son günlerinde şöhret ve iftihar doruğuna tırmanan birçok şiir ve edebiyat üstadının aksine Şehriyar, hayatı boyunca gençliğinin daha ilk yıllarında şöhretten nasibini almıştı. Doktor Menuçehr Murtazavi'nin ifadesiyle Şehriyar'ın adı çağdaş edebiyat kavramıyla at başı gitmektedir. Çağdaş Fars şiiri Şehriyar'ın divanı ve eserleriyle sağlam ve kopmaz bir bağ sahip olmuştur. yaygın kanaatin aksine çağdaş olma kaygısı ve sanat icra etme çabası Şehriyar'ın şöhretini gizleyememiştir. İran edebiyat tarihinde Şehriyar'ın adı, Azerbaycan'ın övünç kaynağı tanınmış şairler olan Katran, Şems, Humam ve Sahibi Tebrizi gibi şöhretlerin isimleriyle aynı sırada yer almaktadır. Şehriyar'ın Sahibin deyimiyle renkli düşünce ve şiirleri Tebriz yöresini neşe ve mutluluk baharında cennete bürüyen talihlerinden biri olarak kabul edebiliriz. Buna ek olarak Şehriyar'ın şiirleri hem ilmi ve edebi mahfillerde tartışılıp değerlendirilmekte, aşık gençler heyecan verici şiirlerini çocukluk döneminin anısına terennüm etmekte, perişan gönüllü yaşlılar da onun şiirlerini okuyarak hayal aleminde de olsa gençlik yıllarında sahip oldukları neşe ve coşkuyu yeniden yakalayabilmektedirler. İşte bu yüzden Şehriyar gibi daha hayattayken böylesine bir kabul gören çok az şair vardır. Onun için Şehriyar'ın adı ve şöhretinin çığlığı yalnızca İran'da değil, coğrafi sınırları aşarak artık yırtılmış demir perdelerin ardında Rudeki ile beraber Ceyhun'un ötesinde yankılanmıştır. Artık çalgıcılar onun şiirlerini besteleyip okumakta, ressamlar onun şiirlerini betimleyen resimler yapmakta ve gönül sahipleri büyük bir şevk ile eserleri üzerinde çalışmaya koyulmaktadır. Öyle ki bu manevi etki ve nüfuz Kafkas şairleri arasında hasret edebiyatı olarak isimlendirilen yeni bir edebi türün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu başarısının farkında olan şair bir gazelinde bu hususa şöyle değiniyor. Nefesim yalnızca İran'da fırtına koparmadı. Gör ki Türkiye ve Kafkasya'da ne gürültü kopardım. Evet, Şehriyar'ı diğer çağdaş şairlerden ayıran en önemli özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Fars edebiyatının köklü geçmişi ve görkemi, Fars şiirini lafzi ve manevi açıdan doruğa çıkaran büyük ve asil şairlerin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, Şehriyar en fasi ve en belli sanatsal yapıtlar ortaya koyarak böylesine ünlü sanat pehlivanlarının yanında layık bir mevkiye oturabilmiştir. Halbuki Şehriyar'ın henüz ortaya çıkmadan sönüp giden veya ölümleriyle edebi yaşamlara da son bulan birçok çağdaşı vardı. Şehriyar'ın bir diğer özelliği onun Fars şiirine getirdiği yeniliklerdir. Şöyle ki eskilerin üslubunu özellikle gazel kalıbında devam ettirmesine ek olarak Fransız edebiyatı, Osmanlı Türkiye'si ve Kafkas şair ve yazarlarına aşinalığı 19. asır romantik edebiyatıyla iç içe olmasını beraberinde getirmişti. Bu husus Şehriyar'ın şiirlerinde açıkça göze çarpmakta ve Şehriyar ekolü olarak adlandırılmaktadır. Şehriyar aşkın sanata ve şiire yansımasını da şu sözlerle özetler. Şiirinde aşk gibi üç aşaması vardır. Şiirin dili ilk aşamada sadece bir kişinin güzelliğini tasvir eder. İkinci aşamada tabiatın veya varlık alemindeki her şeyin güzelliğini, üçüncü aşamada da ilahi güzellikleri tasvir etmeye çalışır. Bu tasnif doğrultusunda şairleri sınıflandıran Şehriyar'a göre gerçek şairler ilk iki aşamadan geçerek üçüncü aşamaya ulaşabilen sanatçılardır ve bu aşamaya ulaşmak için akıl yolundan çok duygu, sezgi ve keşif yolunu kullanmak gerekir. Bu yüzden Şehriyar da insanoğlunun ve hayatın varlık nedenini aşkta gören bütün şair, yazar ve düşünürler gibi aşkın hallerini ve basamaklarını anlatmak için eserlerinde akli çıkarılmadan çok duygusal sezgilere ve kavrayışlara dayalı bir dil kullanmıştır. Onun yakından tanıyanların ve çeşitli kaynakların bildirdiği gibi Şehriyar son derece duygusal, ince, kırılgan, çekingen ve naif bir kişiliğe sahiptir. Duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmesine imkan veren bütün şiirlerinde bu çekingen ve duygu yüklü ruh hali derhal göze çarpar. Dilden çıkıp dudağa dökülen sözlerin kulaktan öteye geçmediğini, kalpten doğan sözlerin ise gönüller üzerinde derin etkiler bıraktığını çok iyi bilen Şehriyar, uzun ömrüne sığdırdığı Farsça ve Türkçe eserleriyle gerek İran'da, gerek İran dışında kalan geniş bir coğrafyada şiirleriyle gönül mülklerini fethetmeyi başarmış, insanların gönül kapılarını arayarak içlerine dek sızmayı başarmış nadir şahsiyetlerden birisidir. Bir beytinde bu durumu şöyle dile getirir. Ey Şehriyar, Allah'a yemin olsun ki senin kalem kılıcıyla bütün ufuklarda fethetmediğin bir gönül mülkü yoktur. Şehriyar'ın hem aydınlar ve seçkinler arasında hem de halk nezdinde gördüğü ilgi ve ulaştığı başarı çok zaman onun duygularıyla muhataplarının duygularının kesişmesinden ve örtüşmesinden ileri gelir. Şehriyar uzun süre münzevi bir hayat yaşamış olmasına rağmen halka yukarıdan bakan, onların dertleriyle dertlenmeyen, duygularını paylaşmayan, sadece kendi hayal dünyasına dalmış seçkinci bir şair de değildir. O yeri ve sırası geldikçe çeşitli alanlardaki görüşlerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmiş, divanının çeşitli basımları için ön söz olarak kaleme aldığı yazılarında sanat anlayışını ve dünya görüşünü açıkça ortaya koymuş ve bütün yalnızlığına rağmen yaşadığı toplumdan kopmamıştır. 80 yıldan fazla süren hayatı boyunca İran'ın son yüzyılda yaşadığı tarihi, siyasi ve kültürel değişimlere yakından şahit olan Şehriyar, toplumsal ve siyasi sorunlardan doğan çeşitli problemleri de şiirlerine yansıtmayı ihmal etmemiştir. Ne var ki onu Şirazlı Hafız'dan yüzyıllar sonra İran şiirinin en büyük lirik şairler arasına sokan ve edebiyat severlerin gözünde mümtaz bir makama yerleştiren husus, hayatı ve hayatın gerçeklerini sağlam bir duygu ve irfan penceresinden görebilmiş ve aktarabilmiş olmasıdır. Bu irfan kuru ve soyut tanımlardan çok bu alandaki şahsi tecrübelerinin en güzel şekilde şiire yansımasından ibaret olduğu için geniş kitlelere ulaşma şansı bulmuştur. Şehriyar'ın şiirine yansıyan duygusal temaları daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için onun hayatının çeşitli evrelerinde geçirdiği sıkıntıları, sevinçleri, hüzünleri, aşk acılarını, sevdiği insanların çevresinden birer birer eksilişiyle gittikçe artan yalnızlığını, insanlardan uzaklaşmasının nedenlerini ve sonuçlarını ve nihayet bütün bu aşamalarda elde ettiği duygusal ve irfani tecrübeyi çok yakından izlemek gerekmektedir. Hayat Şehriyar'ın şiirinde bütün tezahürleriyle mevcuttur. Şiirinin kuru bir kavramlar ve mazmunlar dizgesinden ibaret olmayışı, halktan biri gibi yaşaması, onu geniş halk kitleleriyle buluşturmuş, okuyucular onun şiirlerinde kendi dünyalarını bulmuşlar, onunla ağlamış, onunla gülmüşlerdir. Hiç kuşkusuz bunda İran toplumunun duygusal bir toplum oluşunun, gözyaşı ve hüzün İran toplumunun yapısal özellikleri arasında yer alışının da payı vardır. Edebiyatın, özellikle de şiirin, tarih boyunca İran toplumunda üstlendiği görevin en önemli ve en çok göze çarpan özelliklerinden birisi, insanlar arasında duygusal bir bağ kurma işlevini üstlenmiş olmasıdır. Bu bakımdan Şehriyar'ın bu işlevi yerine getiren zincirin önemli bir halkası olduğu söylenebilir. Şehriyar'ın şiirinde bazen yoğun ve kara bulutlar altında gizlenen acılar, çileler, ıstıraplar, kendi içinde yaşadığı savaşlar ve barışlar, gurbet, yalnızlık, gençlik ve yaşlılık sıkıntıları, maddi ve manevi sorunlar, muhataplarının günlük hayatta her an yaşamakta ve tecrübe etmekte oldukları kavramlar ve duygular olduğundan şiirlerinin kısa zamanda ve kalıcı bir şekilde halka mal olmasına şaşırmamak gerekir. Onun kimi zaman melekut aleminin zirvelerinde dolaşan, kimi zaman da çocuksu sözlerin sadeliğinde ifadesini bulan şiiri sadece bu yönüyle bile seçkin bir özelliğe sahiptir. Şehriyar'a duyulan sevginin ve ilginin köklerinde şairin bu geniş muhatap kitlesinin büyük payı vardır. Gerek Farsça şiirlerinde gerek Türkçe şiirlerinde lirizmin ve romantizmin doruklarında dolaşan Şehriyar'ın pek çok şiiri sıradan, seçkin, herkesin dilinde dolaşır hale gelmiş, edebiyat meclislerini süslemiştir. Onun hem gençlik dönemi acılarıyla yazdığı aşk şiirlerinde hem de ilahi aşkı terennüm ettiği olgunluk dönemi şiirlerinde her düzeyden okuyucu kendi aradığını bulabilmiştir. Şehriyar'ın muazzam şairlik gücü ve coşkun ilham kaynağı sıradan seçkin her türlü okuyucuya aşkın suyundan kana kana içme imkanı vermiştir. Şehriyar Fars şiirinde neoklasik şairlerin öncülerinden birisidir ve bu bakımdan çağdaş şairlerden çok klasik şairlere benzer. Firdevsi, Sadi, Attar, Mevlana, Nizami, Hafız gibi Fars edebiyatının büyüklerinin izinde yürümüş ve Şehriyar ekolü adı verilen bu akımın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şiirlerinde mecazi aşktan ilahi aşka uzanan bir çizgiye ulaşmış, adeta çağdaş edebiyatla klasik edebiyat arasında bir köprü olma görevini üstlenmiştir. Bu durumu kendisi şu şiirde ifade etmektedir. Bir arkadaşım sade bir şekilde bana sordu. Bunca özlü ve ince düşüncen varken neden başka şairler gibi neşeli değilsin? Neden ufkun hep dar ve karanlık? Epeyce düşündükten sonra, ey dost dedim, ne diye beni utandırıyorsun? Benim şiirim klasiktir. Şehriyar hissettiklerini söyleyen, söylediklerini hisseden bir şairdir. İyi bir eğitimden geçmiş olması, kültürlü bir aileye sahip olması, yaşadığı toplumu çok iyi gözlemlemesi ve tanıması da onu başarıya ulaştıran diğer nedenler arasında yer alıyor. Onun eserlerini değerlendirirken yaşadığı çevreyi, hayat şartlarını, başından geçen olayları yakından bilmeden şiirinin nasıl bu denli sevildiği konusunda hüküm vermek kolay olmaz. Hayatının çeşitli evrelerinde geçirdiği değişim ve dönüşümler, şairin duygu, düşünce ve sanat dünyasındaki gelişmelere ışık tutmaktadır. Sanatçıyı içinde bulunduğu şahsi ve sosyal hayattan kopuk bir bakışla değerlendirmek mümkün olmadığı için, şiirlerinin kronolojik bir sıra içinde takip edilebilmesi ve hangi şiirleri hangi dönemlerde söylendiğinin tespit edilmesi, bu büyük şairi daha yakından tanımamıza büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca şairin çok iyi bir hatip olduğu, dinleyenleri adeta büyülercesine kendi etkisi altında aldığı ve kitleleri gözyaşlarına boğacak kadar duygusal konuşmalar yaptığı yakın dostları ve tanıyanları tarafından her zaman ifade edilmiştir. Şehriyar bu hitap yeteneğinden şiirlerinde de yararlanmış, okuyucuyu bu yeteneğiyle de etkisi altına almıştır. Muazzam bir edebi zevkin ve duygu selinin meyvesi olduğu anlaşılan Haydar Baba'ya selam manzumesi, onun nedenli güçlü bir hafızaya sahip olduğunu gösterir. Çocukluk yıllarının bu denli canlı bir şekilde şairin hatırında kalması ve canlanması, hiç kuşkusuz onun bu hatıralarla kurduğu güçlü duygusal bağla açıklanabilir. Şehriyar'ın öğrenme ve belleme hafızasının yanı sıra hayret verici bir duygusal hafızaya da sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Evet değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi: "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür." İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir yerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
İran Radyo Podcast. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz bilge bir adam, yetenekli bir hekim oldu. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte dinleyelim. Hicri Gameri 389 yılı yaz aylarının son günlerinden birinde Abdullah eşine şöyle diyordu. Cuma gecesi bir grup dost ve komşularımız bize gelecek. Hazırlık yapmamız gerekir. Hizmetçilere evi temizleyip güzel ikramlıklar hazırlamalarını söyleyin. Misafirlerimizi mükemmel bir şekilde ağırlamalıyız. Eşi Setare ne misafirliği diye sordu. Abdullah heyecanla cevap verdi. At koyma merasimi. Benim önümüzdeki birkaç gün içinde vergi meseleleriyle ilgili olarak bir seyahate çıkmam gerekir. Bu seyahat 3-4 ay kadar sürebilir. O yüzden de yolculuğa çıkmadan önce bu merasimi düzenlemek istiyorum. Kafası iyice karışan Setare tekrar sordu. At koymamı ama kimin için? Bizim yeni bebeğimiz yok ki diye sordu. Eşi Hüseyin için. Evet, oğlumuz artık ünlü bir bilim adamı oldu. Ona çocukluk ismiyle hitap etmememiz gerekir. Aynen büyükler gibi onun da şanına yakışır bir isim koymalıyız dedi. Bu sözlerin üzerine Setare şöyle dedi. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz artık bilge ve yetenekli bir hekim olmuştur. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tabii ki küçük oğlumuz Mahmud'u da unutmamak gerekir. Bizim buralarda büyükler genellikle babalarının veya çocuklarının isimleriyle anılırlar. Ama oğlumuzun henüz bir eşi ve çocuğu olmadığı için babasının adıyla anılması gerekir. Babanızın adı Hasan olduğuna göre Mahmud'un künyesini Ebul Hasan koyalım. Babanızın babasının adı ise Ali olduğundan ve benim de çok beğendiğim bir isim olduğu Hüseyin'in künyesini de bu Ali ya da Ebu Ali koyalım. Abdullah bu öneriyi çok beğenerek şöyle dedi. Ne güzel bir seçim yapmışsın. Sana danışmak sürekli yolumu aydınlatmıştır. Bunun üzerine eşi, dur dur daha bitmedi. Oğlumuz Hüseyin yetenekli bir hekimdir. Büyük babanız Zina da büyük bir tabipti. Ceddinin ünlü ismini de yaşatmak için Hüseyin'in unvanına İbn Sina'yı eklemeye ne dersiniz önerisinde bulundu. Abdullah mutluluktan ayağa kalkıp yüksek sesle ''Aferin sana, aferin, gerçekten bundan daha iyi olamazdı.'' dedi. Abdullah'ın bu sevinç ve çocuksu bağırışı Hüseyin'in merakını uyandırdı. Hüseyin odaya girdiğinde Setare büyük bir coşku ve heyecanla ona doğru koşup Hüseyin'i öpücüklere boğup bağrına bastı. Annesi Hüseyin'i okşayarak şöyle diyordu. Ey benim umudum, hayatım, gurur kaynağım. Sen artık büyüdün. Bugünden itibaren biz ve tüm insanlar artık sana Ebu Ali veya İbn Sina diyecekler. Sence de uygun mu? Diye sordu. Konunun ne olduğunu daha yeni yeni anlayan Hüseyin başını öne eğerek şöyle dedi. Sadece kabul etmekle kalmıyor, ayrıca size minnettarım. Fakat eğer büyüdüğüme gerçekten inanıyorsanız, bana neden küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor, bu kadar sevip okşuyorsun? Setare şöyle karşılık verdi. Doğrudur. Evet, sen artık büyüdün. Artık yüksekten uçan bir kuşsun ve bu yuva senin için dar ve karanlık. Ama şunu iyi bil ki, nereye ulaşırsan ulaş, her ne kadar büyüyüp ünlü biri olursan ol, sen yine de benim canımın parçası, o küçücük Hüseyin'imsin. Abdullah'ın misafirleri odanın her tarafını doldurmuş. Meyve tatlı yemekle meşgullerdi. Bu merasime Abdullah'ın arkadaşları, saray mensuplarının yanı sıra komşular ve şehrin bazı alimleri de gelmişlerdi. Merasim çok kalabalık ve görkemliydi. Yardımcılar ve hizmetçiler görevlerini büyük bir titizlik ve işbirliğiyle yerine getiriyorlardı. Abdullah da misafirlerini güler yüzle mükemmel bir şekilde karşılıyordu. Şerbet ve şekerleme kapları misafirlerin önünden kaldırıldığında meclisin en başında oturan ve saygın bir kişi olan biri bir mizah yaparak şöyle dedi: genellikle şerbeti ve tatlıları isim koyduktan sonra yerler. Ama biz bugün onları önceden yedik. Şayet ağzımızı iki kez tatlandırmak istersin. Bu espri orada bulunan herkesi epeyce güldürdü. Bu arada Abdullah şöyle cevap verdi: İnşallah damağınız hep tatlı olur. Fakat biz de yeni bir gelenek yapmadık. Aslında sizde de adet olduğu üzere isim koyduktan sonra şerbet ve tatlılar yenilir. Misafirler büyük bir şaşkınlık içinde birbirlerine bakarak şöyle dediler: kim, ne zaman ad koyuldu? Biz hiçbir şey görmedik, duymadık dediler. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi: bu işte biz ailece oturup konuşarak bir karar aldık. Ve 14 yaşındaki oğlum Hüseyin'e Ebu Ali ve İbni Sina lakabı verdik. Bundan sonra ünvanı Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olacak. Fars dilini çok sevdiği için de kendisine Pursina dememizi istiyor. Misafirler bu kararı kutlamak için hep birlikte ayağa kalkıp tebrik ettiler. Aralarından birkaç kişinin sesi diğerlerinden daha yüksekçe duyuluyor ve şöyle diyorlardı: peki bu ünlü bilgin genç adamımız kendisi nerede? Onunla tanışmak için burada toplandık. Neden aramızda değil, yoksa evde yok mu? Diye sordular. Abdullah üzgün bir şekilde, oğlum evde Ama 2 gün önce öğretmeni Ebu Abdullah Natali bu ev ve bu şehirden ayrıldığından beri kütüphanesinin bir köşesinde oturmuş ve kimseyle konuşmak istemiyor. Misafirler sordular. Öğretmeni Natali çocuğunuza hangi dersi veriyordu? Abdullah başını öne eğerek şöyle dedi. Felsefe ve akli ilimler okudular. Ayrıca mantık, geometri ve astronomi üzerine de pek çok kitap bitirdiler. Üstelik bütün bunları 2 aydan kısa bir süre içerisinde tamamladılar. Misafirlerin gürültüsü yükselmeye başladı. İçlerinden biri, ''Abdullah, Natali sana yalan söylemiş. Bu mümkün değil, imkansız bir şey. Hepimiz ilim insanı olan bizler, bu konuların her birini öğrenmenin ömür boyu, zaman ve aralıksız çalışma gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Birden zarif fakat etkileyici bir ses misafirlerin gürültüsünü böldü ve şöyle dedi. Üstad Natali yalan söylemedi, hile de yapmadı. Çok bilge bir adam olmasa da oldukça adil ve dürüst bir adamdır. Bu bilge ve temiz kalpli üstad bana bilginin ve sonsuz bilim ve düşünce hazinelerinin kapısını açtı ve bana doğru düşünmeyi öğretti. Ne yazık ki tam da ona her zamankinden daha çok ihtiyacım olduğu bir anda beni bırakıp gitti. Dürüst bir üstad, çok onurlu ve asil bir insandı. Ne zaman bir meselede takılıp kalsak asla yalan söylemez, saçma sapan konuşmaz, çok dürüst ve alçak gönüllü bir şekilde bilmiyorum derdi. İkimiz birlikte düşünüp gerçeği buluruz derdi. Ona göre bu arayışlar başlı başına hikmet ve hakikatin bir parçasıdır. Hakikati keşfetmek ise çalışmaya, çabaya ve düşünmeye bağlıdır. Konuklardan biri alaycı bir tavırla şöyle dedi. Peki bu sözlerle tüm gerçeğe ulaşabildiniz mi? Bu Ali alçak gönüllülükle bütün gerçeği yalnızca Allah'tan başka kimse bilemez. Elbette bu söz de Üstad Natali'nin sözüdür şeklinde yanıt verdi. Aynı kişi yine yüksek sesle, eğer durum böyleyse o halde Üstad Natali gerçeğe yaklaşmak için neden daha fazla yanınızda kalmadı? Bu Ali cevap vermeden gitmek üzere tam dönmüştü ki başka bir ses onu durdurdu. Abdullah'ın komşularından biri olan konuklardan biri, Natali'nin neden buradan ayrıldığını mı soruyorsunuz? Öyleyse size anlatayım diyerek söze başladı. Evet, gitti. Çünkü kendisine öğretilen tüm ilim ve bilgisini bizim bilge pursinamıza öğretti. Öğrenmenin yıllar aldığını söylediğiniz bilim ve teknikleri bu Ali 2 aydan kısa bir sürede öğrendi. Ve bu Ali'nin öğrendiğini söylemek belki daha da doğru olacaktır. Hocasının da birçok şeyi ondan öğrendiği veya her ikisi de birbirlerinin çabası ve araştırmasıyla öğrenmişler. Ben Abdullah'ın yan komşusuyum ve bu 2 ay boyunca, günler ve geceler boyunca evin penceresinden bu Ali ve öğretmeninin sıcak ve keyifli ders ve tartışmalarını duyuyordum. Her tartışma ve noktayı öğrenci öğretmenden daha iyi halledebiliyordu. Ya da Natali'nin bu Ali'ye her kitabın sadece başlangıcı öğrettiğini, gerisini öğrencisinin zekası, düşüncesi ve azmi sayesinde öğrendiğini söylemek daha doğru olur. Çoğu zaman Natali öğrenmeyi bırakırdı ve onun çalışkan öğrencisine şöyle dediğini duyabiliyordum. Kendin çalış ve sorunları bul. Sonra da bana gel ve ben cevaplayayım. Zira Natali sadece küçük hataları düzeltiyordu. Natali o zamana kadar çözemediği pek çok sorunu öğrencisinden öğrenerek dürüstlük ve adaletle itiraf ediyordu. Evet, Natali daha fazla burada kalamazdı. Çünkü bu Ali'ye öğretecek başka hiçbir şeyi kalmamıştı. Abdullah nihayet 3 aylık görev süresinin ardından sonbahar günlerinin ortasında yanında birkaç görev arkadaşıyla birlikte geri dönmüşlerdi. Herkes onları karşılamaya gitmişlerdi. Hepsi çok yorgun görünüyorlardı. Abdullah'ın gözleri onları karşılamaya giden insanların arasında en büyük oğlu Hüseyin ya da Ebu Ali'yi arıyordu. Her ne kadar etrafa bakındıysa da oğlunu onların arasında göremedi. Eve dönmüşlerdi. Tüm ev derli toplu, düzenli, tertemiz olmasına rağmen evin bodrum katından çok nahoş kokular gelmekteydi. Abdullah bu kötü kokunun sebebini sormadan önce Hüseyin'in nasıl olduğunu eşine sordu. Eşi Setare, çok iyi, çok iyi. Her zamanki gibi sürekli yeni bir şeyler bulabilmek için yorulmak bilmeden çalışıp duruyor, dedi. Oğlunu görmek için sabırsızlanan Abdullah eşine, peki nerede? Üstad Ebu Mansur'un dersinden dönmedi mi hala? Neden bu saate kadar dışarıda diye itiraz etti. Sitare gözlerini bodrum katına çevirerek, oğlumuz Ebu Mansur'un yanına gitmedi, bodrum katındadır, dedi. Abdullah büyük bir şaşkınlıkla, nasıl oldu da derse gitmedi? O tıp bilimi öğrenmekten hiç yorulmazdı ki. Eşi Sitare mutlu bir ses tonuyla, tıp öğrenmekten bıkmadığı gibi, aksine daha bir kararlılıkla devam ediyor ve etrafındaki her şeyi, herkesi unutmuş gibi diyerek cevap verdi. Bu sözlerin üzerine Abdullah bodrum katına gitmek için tam birkaç adım atmıştı ki birdenbire bu ölümcül koku da nedir? Hüseyin orada ne yapıyor? Diye sordu. Sitare gülümseyerek el ve kafa hareketleriyle kasaplık yapıyor diye cevap verdi. Tam o sırada bodrumun kapısı açıldı ve Hüseyin kollarını dirseklerine kadar sıvamış, beline bağladığı önlük ve elinde şamdanla merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Babasını görünce sevinç ve heyecanla selam verip ona doğru koşmak istedi. Abdullah onun bu halini, kılık kıyafetini görünce şaşkınlık içinde öylece kala kaldı. Bu durumu daha yeni yeni fark eden Hüseyin ise elindeki şamdanı yere koyup belindeki önlüğü de çıkardıktan sonra şöyle dedi. Haklısın babacığım, ellerim ve yüzüm çok kirli. Önce elimi yüzümü yıkamam gerekirdi. Ellerini yıkamak için bahçenin ortasındaki havuza doğru giden Hüseyin iki hizmetçiye dönerek şöyle dedi. Benim işim bitti artık. Kırık parçaları ve ölü kemikleri toplayıp uzak bir yere gömebilirsiniz. Ama benim yazılarıma çok dikkat edin. Sakın onlara bir şey olmasın, dedi. Ya da hayır hayır kalsın. Ben gelip yazılarımı toplayıncaya kadar bekleyin. Dokunmayın. Birazdan gelip yazılarımı toplayınca siz de o sırada bodrumu güzelce yıkayıp temizler, koku gidericiler kullanırsınız. Unutmayın ki birkaç gün buraya girip çıkmayın, diye tembihledi. Bu sözlerin ardından Ebu Ali babasına baktı. Babasının gözleri sevinç ve şaşkınlıkla doluydu. Fakat yazıları için henüz çok endişeli olan Hüseyin şöyle diyordu. Önce yazılarımı kütüphaneye bırakayım, sonra sizin yanınıza dönerim. Daha babasının cevabını beklemeden sanki babasını ve etrafındaki herkesi unutmuş, varlığı sadece notlarında özetlenmiş gibi çabucak onları toparlayıp gitti. Sitare bahçenin köşesindeki bir basamağa oturdu ve şöyle dedi. Senin gittiğin 2-3 ay içinde birkaç büyük kitap satın aldı. Odayı ölülerin korkunç şekilleriyle doldurdu. Şekillerin üzerine incelemeler yapıp, gece gündüz kitaplar yazıp notlar aldı. Sanırım ki artık tıp kitaplarını okumayı bitirmiştir. Zira bu alandaki organları incelemenin tıp kariyerinin sonu olduğunu, artık bu konuda uzmanlaşmak için hastaları tedavi ederken öğrendiklerimi kullanması gerektiğinden bahsettiğini duydum. Ebu Ali bu tanımlamanın bugüne kadar tıp biliminde okuduğu tüm kitaplardan daha doğru ve eksiksiz olduğuna inanıyor. Ona göre tıp bilimini okumak kolay fakat hekim olmak çok zor bir iştir. Abdullah eşi Setare'nin yanına oturup heyecan ve sabırsızlıkla onun sözlerine kulak vermeye devam etti. Setare şöyle diyordu: "Evet, son 2-3 haftadır komşular, eş, dost, akrabaların elinden ne yapacağımızı şaşırdık. Sabah akşam demeden günün her saatinde birileri sürekli kapımızı çalıyor. Genç ve bilge hekimin hastalarını tedavi etmesini istiyorlar. Sizce ne yapmalıyız? Buna bir çare bulmamız gerekir." Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi: "Ne çözümü hanım? Benim elimden ne gelir ki? Hekim olmanın zorluğu işte budur. Bundan da hiçbir kaçış yoktur. Özellikle de hekim genç, güler yüzlü, güzel sözlü ve becerikli ve Allah'tan da korkan biri olursa." Setare gülümseyerek Abdullah'ın sözünü yarıda kesip, "Üstelik hiçbir ücret de almıyor. Ayrıca hastalarının ilaçlarını da kendi eliyle yapıp onlara içiriyor." Evet değerli dinleyiciler, ünlü hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।